gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemek
olduğu için.
Yemek yere hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent'e başladı Hayatın Sesleri 15.55'e dek. Her zaman olduğu gibi bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak verin.
Thank you.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın sesleri devam ediyor başkentten. Şimdi Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımızı çok yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Öncelikle konuğumuzu tanıtalım sizlere. Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Gürkan Avcı bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Şimdi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu dedik. Gerçekten öyle. Çünkü oralarda çalışıp kazandıkları paralarla ve birikimleriyle Türkiye'de yatırım yapan ve aynı zamanda yaşadıkları Avrupa ülkelerinde sosyal yardım alan Türkler için oldukça önemli olan otomatik bilgi transferi anlaşmasından söz edeceğiz ki bu anlaşma 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Ama geriye dönük de bir yaptırımı söz konusu. Öncelikle anlaşmadan kısaca bir söz edelim isterseniz efendim. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Çok elzem ve mühim bir konuyu programınıza taşıdınız. Umarım çok faydalı olur. Çünkü vatandaşlarımız, soydaşlarımız büyük mağduriyet yaşama riski var bu süreçle alakalı. Ben kısaca bir konuyu hatırlatayım vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza.
Evet.
Malumunuz 2016 yılında Türkiye'de bir AGİT üyesi, Avrupa İşbirliği Teşkilatı malumunuz. Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in açılımı. 57 ülke 2016 yılında bir anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya göre banka bilgileri ve mal varlığı otomatik bilgi transferi anlaşması çerçevesinde bu üye ülkeler talep etmesi durumunda paylaşılacak. Yani Türk devleti de örneğin bir Fransız vatandaşı hakkında veya bir Alman vatandaşı hakkında bu kişinin banka bilgilerini, mal varlığı bilgilerini talep ettiği takdirde biz de alacağız. Alman devleti de bir Türk vatandaşının Türkiye'deki banka bilgilerini, mal varlığı bilgilerini anında öğrenebilecek. Anlaşmanın özeti bu ve otomatik bilgi transferi olarak da kısaca tanımlayabiliriz.
Evet.
Bunun amacı şu, vergi kaçakçılığını önleme gayesiyle bu anlaşma imzalandı 2016 yılında ve ifade ettiğiniz gibi bu yılın başında 1 Ocak itibariyle de yürürlüğe girdi. Burada amaçlanan vergi kaçakçılığını önleme ve bu durumda Türkiye Maliye Bakanlığı da Türk vatandaşlarının mağduriyetini önlemek için geçmişe dönük
vergi, ne kadar dönük?
Yani 2017 yılı itibariyle 2017'den önceki bilgileri paylaşmayacağını ifade etti, deklare etti. Ama bu faiz gelirleri, kira gelirleri dışındaki vergi mahsup işlemlerini kapsayan bir durum. O yüzden vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, malumunuz 5 milyon civarında Avrupa'da bizim insanımız yaşıyor, vatandaşımız, soydaşımız ve bu nüfusumuzun büyük bölümü, kahir ekseriyeti Almanya'da yaşıyor. Ve tahminlerime göre, araştırmalarıma göre 2 milyon kadar insanımız, Avrupa'daki 2 milyon kadar insanımız sosyal yardımlarla hayatını idame ettiriyor. Ve sosyal yardımlardan istifade edebilmek için Avrupa'da veya Almanya'da mal varlığınızın, gelirinizin, kira geliri, faiz geliri vesaire gelirinizin olmaması gerekiyor.
Peki şimdi haberdar oldular.
Evet.
Geriye dönük bir yaptırımdan da yaptırımın da olmaması için şu anki mal varlıklarını elden çıkarsalar yine aynı sıkıntıyı yaşarlar mı?
Tabii ki. Tabii ki yaşanır. Tabii ki kesinlikle yaşanır. Bu yüzden sizin aracılığınızla şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşım, soydaşım mağdur olmasın diye çok dik ve tok bir duruşla 2017 yılı öncesi bilgileri paylaşmayacağını özellikle ifade etti. Ama
ya bu neyi getiriyor onlar
bu
için?
Bu şunu getiriyor aslında, mağduriyetin büyük bir bölümünü devletimiz, olası mağduriyetin büyük bir bölümünü önleme adına çok cesurane bir adım attı. Ancak şu var ki bizim vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın da şunu bilmesi gerekiyor ki sosyal yardımlardan faydalanabilmek için fakir olmak gerekiyor. Yani yoksul olmak gerekiyor. Evet. Gelirinizin
yani
olmaması gerekiyor.
2017'ye
Almanya'da,
kadar.
Evet, Almanya'da bir gelirinizin, arabanızın, evinizin vesairenizin olmaması yeterli değil. Türkiye'de de olmaması
Peki,
gerekiyor.
Peki 2017 yılına kadar edinilmiş mallar bildirilmeyecek mi istenildiği takdirde?
Hayır, mesela 2015'te de
mal edinmiş olabilir. Evet.
Ama 2017'den öncekiler bildirilmeyecek.
Ha, evet.
Yani 2016'daki bildirilecek. 2017, 2018 yılındaki bildirilecek.
Evet.
Ama öncesi bildirilmeyecek. Evet. Ama bu her şeyi, banka bilgilerini ve mal varlığı bilgilerini kapsamıyor. Mesela
neleri kapsıyor?
Miras yoluyla bir geliriniz dahi olsa, miras yoluyla bu 2017'den önce ise bilgilendirilmeme ihtimali var. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu otomatik bilgi transferi sonrasında bir takım bilgilere otomatik ulaşılabileceği için çok ciddi vergi cezalarına, vergi mahkemelerindeki kovuşturmalara, hı hı, muhatap olabilir insanlarımız. O nedenle vatandaşlarımız bu şeyle ilgili, bu cezai ve hukuki mevzuatıyla ilgili, hı hı, bu sürecin cezai ve hukuki mevzuatıyla ilgili bilgilendirmeleri Alman veya Fransız veya diğer ülkelerin vergi dairelerinin internet sitelerinden çok dikkatlice okusunlar ve ehil kişilerin yorumlarına çok itibar etsinler. Avrupa'da bizim çok avukatımız var, vergi uzmanlarımız var. Onlara danışsınlar, mağdur olmasınlar veya en azından cüzi bir mağduriyetle veya cüzi bir ceza müeyyidesiyle bu süreci atlatsınlar. Çünkü
peki,
bu 10 yıl geriyi de
kapsayacak. Peki bu cezai yaptırım neyse onu ödedikleri takdirde yine bu sosyal
tabii
yardımı almaya
hayır
devam edecekler
hayır,
mi etmeyecekler?
Hayır. Şimdi Türkiye'de mesela dairesi var.
Evet.
Tarlası var veya bir kira geliri, faiz geliri, hı-hı, bankada parası var diyelim. Bu öğrenildiği an zaten sosyal yardım kesilecek.
Evet.
Kesildiği gibi kalmıyor. 10 yıl geriye doğru da o vatandaşımızın, soydaşımızın aldığı sosyal güvenlik yardım paraları faiziyle birlikte geri istenecek.
Evet. Faiziyle ama birlikte. Geriye dönük bu bilgiler paylaşılmayacak,
evet,
dediniz.
Evet.
2017 öncesinde.
Bazı bilgiler,
bazı
paylaşılacak.
Bazıları
paylaşılmayacak. Hı-hı. Şimdi Almanya'da bizim yani 1 milyon küsür, Avrupa'da 2 milyona yakın insanımız, yani Türklerin %70'i.
Evet.
Çalışır çağ nüfusu içinde %70'i, hı hı, genç nüfusumuzun %30'u bu sosyal yardımlardan istifade ediyor. Üçte biri. Hı hı. Ve mal beyanında bulunmayan Türkler vergi kaçakçısı durumuna
düşecekler.
O yüzden vergi kaçakçısı durumuna düşecek ve miras yoluyla dahi olsa mal varlığı olanların mal bildiriminde veya gelir bildiriminde bulunması gerekiyor. Bu yüzden
miras yoluyla edinildiyse
mesela babası
o zaman
ölmüş,
onda bir sıkıntı olmayacak.
Yok, onda da
onda
var.
Da var.
Onu da bildirmeleri gerekiyor. Mesela
o zaman
babası ölmüş,
hiçbir şekilde oralarda çalışıp kazandıkları paraları, birikimleri Türkiye'de yatırım amaçlı kullanamayacaklar.
Şimdi zaten Avrupa'da sosyal güvenlik yardımı almaları için orada çalışamayan durumda.
Evet, olması gerekiyor.
Olması gerekiyor. Hı. Yani bu 50 yaş üstü nüfusumuzun %70'i, gençlerimizin 1/3'ü evet, sosyal yardım alıyor. Yani çalışmıyor. Hı hı. Hı. Çalışmadığı için, çalışamadığı için zaten sosyal yardım alıyor. Bu vatandaşlarımıza, bu vatandaşlarımız benim Almanya'da da Türkiye'de de hiçbir mal varlığım yok, hiçbir gelirim yok diye dehteri ettikleri için
yalancı
sosyal
beyanda
yardım,
bulunduklarından dolayı.
Yani eğer varsa Türkiye'de evet, mal varlığı tabii oluyor, yalan beyanda bulunmuş oluyor. Şunu söylemek istiyorum özetle. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren çok mühim ve çok önemli bir sürece girmiş evet, bulunuyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız lütfen haklarını, hukuklarını çok iyi bir şekilde öğrensinler. Uzman ve ehil kişilere danışarak eğer Türkiye'de mal varlıkları varsa ve sehven veya unuttukları için bildirmemişlerse ve mal varlığı geliri olduğu halde eğer sosyal yardım almışlarsa bunu en pratik şekilde, en sıkıntısız şekilde aşmanın yollarını hukukçulara danışarak ve takvimi geçirmeden yasal mevzuatları, cezai ve hukuki mevzuatları
ne zamana
ışığında,
kadar
bir an önce gerekiyor, yapmalarında fayda evet, var. Fayda ama var. Bütün bunların sebebini ben şöyle görüyorum. Müsaadenizle
lütfen,
konuyu biraz daha geniş çerçevede ele almakta fayda var. Şimdi
evet,
Almanya'yı örnek verelim. Almanya'daki nüfusumuzun %2'si üniversite eğitimi almış. %12'si lise mezunu. Yani eğitimsiz bir nüfusumuz var. Eğitimsiz bir nüfus demek haklarını, hukukunu, kazanımlarını yasal mevzuatlardan ve yasal boşluklardan oluşan kazançlarını, haklarını bilmeyen bir nüfus anlamına geliyor.
Evet.
O yüzden bu konu ve diğer konular ve gelecekte önümüze çıkacak vatandaşlarımızın, Avrupa'daki insanlarımızın önüne çıkacak meselelerde, konularda, cezai hususlarda veya vatandaşlarımızın menfaatine olan bir takım yasal düzenlemelerde istifade edebilmeleri için kendilerine buradan telkinim ve tavsiyem, lütfen çocuklarınızı Avrupa'nın en iyi okullarında okutun. Eğitimli bir nüfusumuz yok Avrupa'da. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en güzel miras onlara okutmaktır, iyi bir diploma bırakmaktır.
Evet.
Bunu özellikle altını çiziyorum ve çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu konuda Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimizi, yurttaşlarımızı evet, bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Gürkan Avcı, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Her yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir başka stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Yazar Sayın Ergün Veren bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, halk belleğinde yer alan kışa dair kavramlardan söz edeceğiz. Örneğin koca karısı, zemheri gibi. Şimdi tabii sizin bu konuda yazdığınız bir de kitap var. Oradan yola çıkarak davet ettik sizi stüdyomuza. Yazılı
ederim.
Kaynaklarda Anadolu'da Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi kitabı. Şimdi halk takvimi deyince bu halk takvimini nasıl tanımlayacağız? Nasıl oluşmuş acaba bu halk takvimi?
Halk takvimi kısaca teknik olarak tanımlamak istersek düzenli olarak tekrarlanan doğa olaylarına ve canlıların hareketlerine dayanan yöresel takvimler olarak tanımlıyoruz. Halk takvimi nasıl oluşmuş sorusunun cevabına gelince, insanoğlu başlangıçtan bu yana hayatını planlamak ve öngörmek üzerine şekillendirmiş. Geleceğin nasıl olacağı onun için önemli, önüne çıkacak sorunları bertaraf etmesi için geçmişte yaşanan olayları veya geçmişteki döngü sistemlerini kendisine referans almış ve geleceğine o şekilde bakmış. Bakarken de kimi planlamalar veya kimi sistemler oluşturmuş. Hı hı. Bunlardan birisi de takvim sistematiği. Takvim sistematiği bildiğimiz gibi zamanın dilimlenmesi ve noktalanması. Ancak bunun daha yöresel, lokal anlamda aşağı indirdiğimizde, irdelediğimizde karşımıza yörelerin coğrafi yapılarına ve yaşam biçimlerine uygun olarak ortaya çıkarttıkları takvimsel döngülerle karşılaşıyoruz. Bunlara halk dilinde çoban hesabı, anam babam hesabı, eski hesap gibi isimler verilmekle birlikte Türk halk bilimi kadroları içerisinde yer alan halk bilgisinin alt başlığı olarak halk takvimi ve halk meteorolojisi kavramı içinde değerlendiriliyor.
Evet. Peki halk takvimi aylara mı bölünmüş?
Halk nasıl takvimi yılı ikiye bölen bir sistem üzerine kurulmuş. Yılın ikiye bölünmesi kimi çevreler tarafından Geldanilerden Bizans yoluyla Anadolu'ya gelme bir kültür olduğu ileri sürülse de Divan-ı Lügat-ı Türk'te biz yaz, kış, yaz ortası, ilkbahar, sonbahar aylarına karşılık gelen pek çok terimle karşılaşıyoruz. Hatta bununla karşılaşmakla kalmıyoruz. Yazla kışın atışmasını ortaya koyan kimi dörtlükler de Divan-ı Lügat-ı Türk'te yerini almış durumda. Yani buradan hareketle diyebiliriz ki Anadolu'ya gelmeden çok önce Türk kültürel belleğinde de halk takvimi olgusu vardı.
Evet, o dörtlüklerden örneklerimiz var mı?
Tabii.
Verebilir miyiz dinleyicilerimize?
Mesela Aşık Kuloğlu şöyle diyor. Kasım'ın günlerin sakın fevt etmem, vakitsiz çıkıp da yollara gitmen, avcılar duyarlar, çağırıp ötmen, sağ esen menzile erin turnalar. Hı hı. Yine bir başka koşma, Kayseri Develi Şıhlı Köyü'nden, Hayta Deniz'den derlenmiş. O da diyor ki, yine kararıyor Mart'ın dokuzu, sıkıştı ahırda koyunla kuzu, çok sürerse mahveder bizi, sabır eyleyin komşular, bugün de geçer. Ve devam ediyor.
Evet. Peki o takvime baktığımızda soğuk günler mi daha ağır basıyor?
Yıl söylediğimiz gibi ikiye bölünüyor. Kasım günleri ve Hızır günleri şeklinde. Hı hı. Kasım günleri 8 Kasım'da başlıyor ve Hıdrellez günü 5 Mayıs'ta bitiyor. 5 Mayıs'ta da Mayıs günleri adını verdikleri ikinci dilim başlıyor. O da tekrar Kasım'a kadar sürüyor.
Evet.
Dünyada pek çok kültürde halk takviminin örneklerini görebiliyoruz. Yalnız halk takvimlerinin temelini oluşturan sebeplere baktığımızda mesela Mısır kültüründe Nil Nehri'nin taşması, alçalması, yükselmesinin esas alındığını, Antik Yunan'da denizin esas alındığını, Orta Asya Türk kültüründe kar kavramının merkeze alındığını görüyoruz. Çünkü coğrafyalar önemli dedik başlangıçta. İnsanlar hangi coğrafyada hangi iklim şartlarını yaşıyorlarsa ona göre bitki örtülerini ve ona göre yaşam biçimlerini oluşturmak zorunda kalmışlar. Yılın ikiye bölünmesi demiştik. Kasım günleri Kasım'ın 7'sinde 8'inde başlıyor ve takribi 180 gün kadar sürüyor. Şimdi burada yine Anadolu insanı Kasım günlerini kendi içerisinde 3-4 dilime ayırmış. Bunlar kara kış günleri, zemheri, hamsin ve gelen kuşlar günleri olarak 45'er günlük devreler olarak kabul ediyor
gelen
bunu.
Gelen kuşlarla Mayıs'a geçiyoruz
evet,
herhalde.
Evet, yani Nevruz'dan itibaren evet. Göçmen kuşların gelmeye başlamasıyla Hıdrellez'e ulaşıyoruz. Fakat halk takviminin temelinde yine temelindeki ögelerden bir tanesi de halkın bunu oluştururken sosyopsikolojik ve sosyoekonomik davranışlarını sergilediğini görüyoruz. Yani benim önümüzdeki sezonda günüm nasıl olacak? Ben buna karşı nasıl besin stoklayabilirim? Hayvanlarımın ölmemesi için, onların doğum kontrolünü kontrol altında tutabilmem için neler yapabilirim sorularına da cevap aradıklarını görüyoruz. Yine bu dilimleme içine baktığımız zaman halkın bu kış süreci içerisindeki mevsimin zaman zaman kışa soluk vererek bir iki günlük küçük güneş gösterilerini de mutluluk sebebi saydığını ve bunları tamam artık kışı bitirdik yaza geliyoruz şeklinde bir kendi içlerinde adı konmamış bir coşkuya dönüştürdükleri dikkatimizi çekiyor. Dediğimiz gibi Kasım günleri 8 Kasım'da başlıyor. Arkasından hemen pastırma yazı geliyor. Bu yazın son kırıntıları diyebiliriz.
Evet.
Bu pastırma yazı sadece bizde olan bir şey değil. 11 Kasım gibi başlıyor takribi halk takvimine göre ve Kasım'ın sonuna kadar süren 15-20 günlük bir süreç. Bizimle beraber Amerikan kültüründe de bununla karşılaşıyoruz. Orada Indian Summer şeklinde Kızıldereli yazı olarak biliniyor ve literatüre o şekilde alınmış. Kasım ayının ortalarında Yine halk takvimine göre haşeratın gizlenmesi başlıyor. Haşeratın gizlenmesi demek soğukların başlaması demek. Ve 11-12 Aralık kara kış denilen, zemheri denilen o 10 günlük ilk kışın kendi yüzünü gösterdiği dönem.
Peki koca karı soğuğu
nerede? Oraya daha geleceğiz.
Geleceğiz, daha gelmedik.
Daha durun, Nisan'a çok var da.
Öyle mi? Evet. Ha, koca karı soğuğu Nisan'da
evet,
mı?
Evet, Mart ve Nisan'dadır onlar.
Sanki ben böyle daha bir
yok, değil.
Kışın
yok.
Ortası
o aldatmaca düşündüm. Bir kış olduğu için adını oradan alıyor. Evet. 10-11 Aralık'ta bir 10 günlük kış süreci başlar. Ve 21-22 Aralık'ta asıl dilimlenen Erbayin dönemi başlar. Erbayin Arapça'da 40 anlamına gelir. Erbayin günleri de 40 günlerdir. Yani kışın 40 günlük en yoğun geçtiği süreci tarif eder. Evet. 21-22 Aralık gibi başlar ve ocağın sonunda biter. Bu dönemde içinde 2-3 önemli günü barındırır. Mesela bunlardan birisi Ortodoks Hristiyanların 6 Ocak'ta İsa'nın vahdis edildiğine inandıkları gündür. Ve ne tesadüftür ki en soğuk günler de bu günler içerisindedir.
Evet, o zaman biz o halk takvimine göre şu anda en çetin kışı
evet,
yaşıyoruz.
Erbayin dönemini yaşıyoruz. Erbayin ve Zemheri aynı zamanda ismi, o dönemi yaşıyoruz. 18 Ocak'a geldiğimiz zaman en çetin soğukları yaşayacağız. Bununla beraber bu dönem bittikten sonra Karancolos soğuklarını göreceğiz 14 Ocak'ta. Karancolos veya Karakoncolos veya Goncolos soğuklarıdır. Bu mitolojik bir kavramdır. Gerçek dışı korkunç bir yaratık, cadı, umacı vesaire anlamında kullanılır. Türk Altay mitolojisinde, Türk mitolojisinde ve Bulgar mitolojisinde karşımıza çıkar. Kayıp cini olarak bilinir. Sözde inanışa göre kışın en soğuk zamanı olan 14-15 Ocak'ta evlerin kapılarını çalar ve kendisi aldattığı insanları evden dışarı çıkartarak bunları belirsiz bir yere götürerek kaybeder şeklinde bir inanç sistematiği yaygındır. Bunun psikanalitik bağlamda arka planda baktığımız zaman insanoğlunun soğuk ve fırtınalı havalarda dışarı çıkmasının engellenmesi olarak engellenmesinin önüne ortaya konulması olarak değerlendirebiliriz.
Evet.
Yine bu Yozgat yöresinde bu döneme ilişkin bir gelenek, eğer kapı veya pencereye pancar yemeği konulursa bunun evden herhangi birine zarar vermeyeceğine inanılır.
Çok enteresan evet. Aslında tabii ki.
Sonra Ocak ayı böyle fırtınalarla, soğuklarla boğuşarak geçen bir dönemdir. Yalnız şu an güneşi gördüğümüz günlere aldanmamak lazım. Mesela Erzurum yöresinde bununla ilgili bir düşünce vardır. Eğer Erbayin dönemi sıcak geçerse o sene kıtlık olur demektir. Bunun da mantıklı açıklamasını yapabiliriz. Kar yağmadığı için su rezervleri düşecektir.
Evet, doğa yorganına kavuşmadı çünkü.
Bir ikincisi doğa yorganına kavuşmayacaktır. Bitki ekilmiş tarlalar yorgandan mahrum kalacaktır.
Evet.
Ocaktan sonra karşımıza 10-12 gün arası soğukları çıkar. Yani dikkat ederse böyle 1-2 günlük sıcak tekrar bir soğuk dönemi, 1-2 günlük sıcak tekrar bir soğuk dönemi. İnsanların dediğim gibi psikolojik olarak kendilerini bir an önce yaza kavuşturma isteği de var herhalde temelinde. Şubat ve Mart ayının 21'ine kadar ikinci dönem Hamsin dönemi olarak geçer halk takviminde. Evet. Hamsin Arapça 50 anlamına gelir. O da 50 gün süren soğuklardır. Erbayin yani Zemheri'ye göre biraz daha yumuşatılmış bir süreç veya yumuşak bir süreç diyebiliriz.
Evet, aslında çok enteresan bir halk takvimi.
Evet.
Aslında yöresel takvim sizin de az önce söylediğiniz gibi. İşte onlar ta günümüze kadar gelmiş. Belki bundan böyle de sürüp gidecek. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Dinleyicilerimizi de bu konuda aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Size diyeceğim ama biraz daha konuşabiliriz sanıyorum vaktimizde var.
O zaman isterseniz bunların edebiyatımıza nasıl yansıdığının örneklerini görelim.
Evet.
Mesela Karacaoğlan bir şiirinde der ki, aşağıdan kıble yeli döyünce, lale sümbüllerin boyu eğilince, yaz gelip de beş ayları doğunca, çekilir sağmalı yozu dağların. Hı hı. Buradaki 5 ayları halk takviminde Nevruz'dan başlayıp yani 21 Mart'tan başlayıp Ağustos'un sonuna kadar olan 5 aylık yaz sürecini tarif eder ki yayla kültürünün içinde olan insanlar için bu 5 ay çok önemlidir. Onun dışındaki aylarda yaylaya çıkmak mümkün değildir. Yine Aşık Veysel bir dörtlüğünde şöyle diyor. Mart ayında sarı çiğdem açılır, Nisan gelir, çayır çimen seçilir. Mayıs sonu yaylalara göçülür, güzellere eda verir o çağlar diyor. Hı hı. Burada Mayıs sonu yaylara göçülür, Mayıs 7'siyle de ilişkilendirilen bir kavramdır. Mayıs 7'si biz hep Hıdır Ellez'i yaz gelir diyebiliriz. Evet, teknik olarak Hıdır Ellez yazın başlangıcıdır ama pratik olarak yazın başlangıcı Mayıs'ın sonu yani Mayıs'ın 21'i Rumi takvime göre Mayıs 7'si olan dönemdir diyoruz.
Evet, evet. Ve peki halk meteorolojisi de
evet,
budur değil mi?
Halk meteorolojisi de bunun devamı niteliğindedir. O da işte ağaçlara bakarak, hayvanların Hı-hı. hareketlerine bakarak, ayın ya da güneşin hareketlerine bakarak gelecek dönemin nasıl olduğunu öngörme
peki,
şeydir.
Siz bu çalışmayı yaparken saha çalışması yaptınız mı, gittiniz
evet,
mi
yörelere? Evet, pek çok yeri dolaştık. Evet. Pek çok yerde yazılı kaynaklardan faydalandık. Bu zaten durağan bir çalışma değil, sürekli yenilenen, sürekli üzerine bir şeyler katılan bir çalışma. İşte bu 2009'daki çalışmamızı bugünlerde tekrar revize edip önümüzdeki aylarda yayınlayacağız. Bundan da dinleyicilerimize müjdesini vermiş olalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim tekrar bizi bu konuda aydınlattığınız için. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sayın Ergün Veren stüdyo konuğumuzdu. Yazılı kaynaklardaki Anadolu'daki halk takvimi ve halk meteorolojisi kitabının da yazarı. Dolayısıyla halk belleğinde yer alan kışa dair kavramları konuştuk, aydınlattı bizi bu konuda. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Ergün Veren. 15.46 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Münih'e sevgili Buket Barlas Vehter telefon attığımızda merhabalar başkentten.
Merhabalar Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Buket Barlas Vehter, Anadolu Ezgileri 13 Ocak Cumartesi akşamı Münih'te Doğudan Batıya Sesler isimli konserde. Münih'in ünlü sesi Süreyya Akaya, TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Zafer Taş'tan da eşlik ediyor. Başka neler var bizlere konuyla ilgili aktaracağınız?
Evet, Münih'te cumartesi akşamı saat 19.30'da Willy Graf isimli okulun salonunda gerçekleştirilecek olan konser müzikseverler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Bizler geçtiğimiz Eylül ayında Münih'in en büyük kültür merkezi olan Gastay Kültür Merkezi'nde Süreyya Akay, Zafer Taş'tan ve Onur Gülgerc'in oğlundan oluşan üçlünün muhteşem konserini dinleme fırsatını yakalamıştık. O zaman da konsere ilgi çok büyük olmuştu. Münih'te yaşayanların yakından tanıdığı Süreyya Akay, Anadolu ezgilerini çok başarılı yorumlayan birisi. Sanatçı hem solo hem de koro çalışmaları yapmakta. Ayrıca 2016 yılında çıkan Kalben isimli bir albümde mevcut. Sizin de belirttiğiniz gibi cumartesi akşamı yapılacak olan konsere TRT İstanbul Radyosu saz sanatçısı Zafer Taş'tan da katılıyor. Zafer Taş'tan Anadolu'nun zamana karşı direnen ezgilerini geleceğe taşımayı kendine görev edinmiş çok yönlü bir sanatçı. Türkiye'nin sayılı mey ve zurna icracılarından biri. Her ne kadar TRT'de saz sanatçısı olsa da buradaki konserde kendisini yine mey ve zurnaya verdiği nefesle dinleyeceğiz. Zafer Taş'tan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi bölüm mezunu. 2013 yılında çıkardığı Kök ve Toprak isimli albümünün ardından 2017 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş isimli enstrümantal bir albüm daha çıkardı. Sanatçı asırlarca farklı kültürlerin kaynağından beslenen ve medeniyetlerin beşiği haline gelen Anadolu'nun masalsı ezgilerini mükemmel bir şekilde yorumlamakta. Münih'teki konserde Süreyya Akay ve Zafer Taşlan'a yine bağlama ve kopuzun yetenekli ismi Onur Gügerc'in oğlu eşlik edecek. Böylelikle biz müzikseverler bir kez daha eşsiz Anadolu ezgilerini dinleme fırsatı yakalamış olacağız.
Ne güzel. Sadece Anadolu ezgileri değil, eski kitaplarla ilgili bir özel sergi var. Bu sergide de geçmiş koklanacak herhalde, değil mi? Çok enteresan. Birazcık da bundan söz eder misiniz lütfen?
Evet, Münih'te Koku Kütüphanesi isimli bir sergide eski kitaplar özel bir şekilde sergileniyor. Kitapları tek tek elinize alıp kokuyor ve kokuların sizde uyandırdığı duygularla geçmişte bir gezintiye çıkıyorsunuz. Villa Stuck isimli Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki sergide yer alan en eski kitap 1672 yılına ait. En yeni kitap ise 2013 yılında basılmış. Sergideki diğer kitapların çoğu 1800'lerle 1900'lü yıllara ait eserler. Japon sanatçı Hisako Inoue, İnsanla kitap arasındaki o çok özel ilişkiye koku açısından bakarak kitaplara sinmiş kokuların bize neler düşündürüp neler hissettirdiğini ve hatta neler hatırlattığını merak edip araştırmaya karar vermiş. Sanatçı görevli olarak Münih'te bulunduğu 3 aylık süre içerisinde buradaki antikyalardan, sahaflardan ve özel koleksiyonlardan çok sayıda kitap toplamış. Sergide bu kitaplardan sadece 22 tanesine yer veriliyor. Bu 22 kitaptan 10'unun koku analizi ise Tokyo Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda kokuları ölçebilen özel bir aletle yapılmış. Bilimsel araştırma sırasında bu tarihi kitaplar farklı yoğunluklarda 200'e yakın koku tespit edilmiş. En yoğun olarak hissedilen 18 farklı koku esas alınıp özel olarak hazırlanan grafiklere işlenmişler. Sergide her kitabın yanında o kitaba ait bir koku grafiğine de yer veriliyor. Hisako Inoue daha önce de koku alanında pek çok çalışmaya imza atmış birisi. Aynı zamanda Japonya'da üniversitede sanat ve tasarım konularında dersler veriyor. Sergide koklayacağınız kitabı elinize aldığınızda önce gözlerinizi kapatmanız, ön ve arka kapağı ayrı ayrı kokladıktan sonra burnunuzu kitabın sayfalarına iyice yaklaştırıp sayfaları çevirerek koklamanız tavsiye ediliyor. Gerçekten de çok etkileyici bir deneyim bu. Eski kitapların bazen toz toprak, bazen de küf gibi kokular yanında tütün ve lavanta gibi kokular da içerisinde deneyimliyorsunuz. Tüm bu kokuların her insanda uyandırdığı duygular ise çok farklı. Bir şekilde elinize tuttuğunuz kitapla hem o kitabın geçmişi hem de kitabı daha önce okumuş olan insanların hikayeleri gözünüzde canlanabiliyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında basılmış kitapları elinizde tutup kokladığınızda adeta savaş yıllarına gidiyorsunuz. Kimi kitaplar yoğun bir şekilde tütün ve deniz kokuyor. Gözümüzde birdenbire açık denizlerde seyahat eden bir denizci canlanıyor. Kimi kitaplar ise lavanta veya nane gibi kokuları içeriyor. Aklınıza hemen kitap sayfaları arasında lavanta saklayan narin bir hanımefendi geliveriyor. Doğal olarak eski kitaplarla yeni kitapların kokular arasında da çok büyük bir fark söz konusu. Yapılan araştırmalar koku duyusunun görme ve işitme duyularından daha kuvvetli olduğunu ve kokuların özellikle hafızamız üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor. Ekim ayında başlayan Koku Kütüphanesi isimli bu sergiyi ilgi çok yoğun. Villa Stuck sergi kapsamında seminerler ve atölye çalışmaları da düzenliyor. Sergiden çıktığınızda koklama duyunuza daha çok önem vermeye karar vermiş oluyorsunuz. Ve de eve gelir gelmez ilk yaptığınız öncelikle şimdilerde okuduğunuz kitabı koklamak oluyor. Sonra da kitaplığınızda yer alan ve daha önce okumuş olduğunuz kitapları tek tek koklamak istiyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir deneyim bu. Dinleyicilerimize ve yayın ekibine de tavsiye etmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. O zaman en kısa zamanda biz de oraya gelip bu güzel sergiyle buluşmak isteriz. Bu kütüphaneyi gezmek isteriz.
Bekleriz, bekleriz.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Sağ olun, var olun.
Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Almanya'dan, Münih'ten sevgili Buket Barlas Vehter'in aktardıklarıyla bugünkü Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Programı hazırlayanlar Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Kimseye söz vermeyin lütfen. Yarın 15 haberleri sonrasında haftanın son yayın gününde yine Hayatın Sesleri programında yine yepyeni konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu